Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah. Ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşin-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Kırmızı, sarı alevler size neyi hatırlatıyor? Öyle acımasız alevler ki bazen her şeyi yutuyorlar. Gerçi çok güzeller, fakat bazen biraz dikkatsizlik veya bir insanın yaramazlığı nedeniyle büyük bir faciaya sebep olup bir ev, mahalle veya hatta bir bölge veya ormanı küle çevirebilir. Herkes elinde bir kova su ile koştururken veya küle dönen evlerden yükselen çığlıklar her taraftan duyuluyor. Bir saniyeden az bir sürede yer sallanıyor ve dünya tüm ihtişamı ile bir yığın toprağa dönüşüyor. Büyük Richter ölçeğindeki depremler sadece birkaç saniyede binlerce insanın ölümüne, binlercesinin yaralanması veya evsiz kalmasına sebep olabiliyor. Öyle bir facia ki yıllar geçmesine rağmen geri kalanlar için hala şaşkınlığı ve üzüntüsü devam ediyor. Yağmur yağıyor, tane tane. Sevgi dolu, narin ve taze damlacıklar kırbaca dönüyor. Şimşekler çakarak insana korku salıyor. Kısa bir süre içinde ıslak toprak kokusu askın selin gürültüsüne karışıyor. Rüzgar esiyor. Ağaçların dalları rüzgarda dans ederken kuşların yuvası ağaçlardan düşüyor ve rüzgarda sallanan ağaç dalları fırtına ile boğuşuyor. Bu sefer sadece kuşların yuvası değil, ağaçlar da devriliyor. Kar yağıyor. Her taraf bembeyaz. Kar beyazı dağlardaki örtü korkunç bir gürültü ile büyük kütleler halinde tüm güzel rüyaları, ölüm vadisine sürüklüyor. Allah'ım, ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı bulunmayanların dayanağı, biz kurtulduk. Hadiseler ve belaların kalbinden, boğucu enkazlardan, yürekleri hoplatan gök gürültülerinden, sel baskını ve diğer binlerce beladan. Gaflette yaşıyoruz ve güvenlik ile huzura şükretmedik. Huzur ve güven bir duvar çatlayınca ve bir cam kırılınca değerli oluyor. Allah'ım, ey birikimi olmayanların birikimi, ey sığınağı olmayanların sığınağı, senin acıman bizim cehaletimizden çok fazladır. Bir kitapta Allah'ın lütfu bizi günahımızdan çok fazladır diye okudum ve kendimle sürekli tekrarlıyorum. Allah'ım, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Doğadaki olaylar insanı gafil avlayıp korkuttuğunda huzur bulmak için ayat namazı kılınır, kendimize geliriz. Bir olayın derinliklerinde yavaş yavaş kendimizi buluyor ve daha o zaman senin ayetlerini görmeyi hatırlıyoruz. Biz ziyan görmüş kullarız. Duanın kahrını görmeden yer ve göklerin sessizliğini kavrayamayız. Allah'ım, ey izzeti olmayanların izzeti, ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Her şey senin iradendedir. Doğa tüm özellikleriyle senin gücünün göstergesidir. Ve biz unutkan kulların kadir şinas değiliz. Bir kuş yuvası ağaçtan düşmedikçe evimizi merak etmeyiz. Şimşek çakmadıkça kenti merak etmeyiz. Ayaklarımız altındaki toprak gürültü ile yarılmadıkça üzerinde kibirle görürüz. Ey dostu olmayanların dostu, biz doğanın sevgisini sevgiyle karşılamayız ve öfkesini de bizim sevgisizliğimizin sonucudur. Senin öfken değil. Ey güveni olmayanların güvenliği! Bunlar bir olay değil. Bunlar kibir ve gururdan kurtulmak için bir ibrettir. Küstahlık ve unutkanlıktan, cehalet ve sessizlikten bizi kucakla ve bize sığınak ol. Bizi insafsız olduğumuz ve kadir şinas olmadığımız için bağışla. Ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı bulunmayanların dayanağı, ey birikimi olmayanların birikimi, ey sığınağı olmayanların sığınağı, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı, ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı, Ey izzeti olmayanların izzeti, ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, ey dostu olmayanların dostu, ey güveni olmayanların güvenliği. Münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ya Rabbim.
Ya imade men la imade le, ya senede men la senede le, ya zuhre men la zuhre le, ya hirze men la hirze le, ya gıyafe men la gıyafe le, ya fahre men la fahre le, ya izze men la izze le, ya mu'ine men la mu'ine le, ya enise men la enise le, ya emane men la emane le, subhaneke ya la ilahe illa ent.
Allah'ım, ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan, ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan, bir türbenin avlusunda oturmayı çok özledim. Bir ziyaretçi türbe güvercinlerine buğday dökerken, bir erkek avludaki havuzdan abdest alsın, müezzin sesi yankılansın. Günlerden perşembe ve Fatiha okunacak, helvanın kokusu duyulsun. Ben olsam ve Allah ve tazelensem. Ey kendisinden başka varılacak maksat bulunmayan, beni bir ziyarete çağır. Burada herkes iyi. Fakat bir saniye önce cehennemdeydi. Girmek için izin isterken moralleri değişiyor. Allah'ım, sen nasıl da halleri değiştirirsin? Kime sorsam bilmem der. Fakat cehennemdeydim. Fakat şimdi çok hafifim der. Allah'ım, ey ancak kendisine rağbet edilen. Kime neyin hasretini çektiğini sorsan, araba, ev, mal, mülk diyebilir. Fakat ben bir türbenin sakin bir köşesinde oturmaya ve dua sesini duymaya hasretim. Kerbela ziyaretçilerine gıpta ediyorum. Acaba onları benden daha mı çok seviyorsun Allah'ım?
Tahran Radyosu.
Ben de şair gibi korkarım, kalsın içimde Kerbela'nın arzusu, mısrasını mırıldanıyorum. Hafız-ı Şirazi divanını açıyorum. O benim acılarımla aşina. Beni umutsuz bırakmaz. bahçenden bir meyve koparsam ne olur? Senin ışığında biraz otursam ne olur? Ya Rabbi, Selvi boylunun gölgesinde yanmış olan ben bir an otursam ne olur? Çevreme bakıyorum. Evet, rüya değil, uyanığım. Bir otobüs dolusu Kerbela ziyaretçilerinin arasındayım. Ey kendisinden başka güç ve kuvvet kaynağı olabilecek kimse bulunmayan. İnsan nasıl olur da bir ömür koşar, senin dergahına dua eder ve bir göz kırpmasında duaları kabul görür. Ve her ne kadar nasıl olduğunu sorduğumda bilemiyorum Allah istedi der. Ben de nasıl olduğunu anlamadım. Sadece Kerbela'ya varmamıza az kaldığını biliyorum. Nasıl hissettiğimi söyleyemem. Çok zor. Fakat Kerbela'ya giden bir otobüste olmam hiç uyanmak istemediğim tatlı bir rüya gibiydi. Nasıl da inanılmazdır. Bir ömür dua ediyorsun. Allah duanı gerçekleştirdiğinde inanamıyor. Gözlerin yaşla doluyor ve gözlerinin ıslak perdesi minareleri net olarak görmeni engelliyor. Her şeyden daha da önemlisi, Allah'ım, senin beni sevmendir. Beni Kerbela ziyaretçisi yapmışsın. Artık evime hiçbir üzüntü götürmeyeceğim. Tabii eğer Beynul Harameyn'den vedalaşacak cesaretim olursa. Allah'ım, buraya kimse eli boş gelmemiş ve eli boş da dönmeyecektir. Herkes kalbi kırık gelmiş. Sanki hepimiz cehennemden kurtulmuşuz. Herkes hafifleşmek için bir köşe bulmuş. Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan! Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan! Ey kendisinden başka varılacak maksat bulunmayan, ey öfkesinden, kendi dergahından başka kurtuluş yeri bulunmayan, ey ancak kendisine rağbet edilen, ey kendisinden başka güç ve kuvvet kaynağı olabilecek kimse bulunmayan, ey kendisinden başka kimseden yardım dilenilmeyen, ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten, ey Rabbim.
Ya men la mefarra illa ilay, ya men la mefzara illa ilay, ya men la maksada illa ilay, ya men la menca minhu illa ilay, ya men la yurgabu illa ilay, ya men la havle ve la kuvvete illa bih, ya men la yusteranu illa bih, ya men la yutevekkelu illa عليك يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Kutsal savunma dönemi, sevgili vatan İran'ı tepeden tırnağa silahlı düşmana karşı savunmada tüm kavimlerin, düşüncelerin ve inançların dayanışmasının zirve yaptığı bir dönemdi. Dini azınlıklardan olan gençler Müslüman askerlerin yanında savaş cephelerindeki mücadeleleriyle düşmana karşı savaşıp yüzlercesi şehit, gazi veya esir oldu. Aziz İran vatandaşlarının bir bölümünü oluşturan ve Müslüman halkla yan yana ülkeyi savunmada fedakarlık sahnelerinde parlayan ve günümüzde de aynı tempo içinde bu fedakarlıkları tekrarlamaya hazır olan dini azınlıklardan biri Asurilerdir. Onların bu özellikleri tabii ki övülmeye değerdir. Bu dini azınlığa mensup insanlar hak ile batıl cephelerindeki varlıkları ile din ve mezhebe bakmaksızın yüce insani değerler ve kendi topraklarını savunmak için canlarını feda ettiler. Bize de bu aziz vatandaşlarımızın uğruna canlarını feda ettikleri bu değerleri yayıp korumakla mükellefiz.
Gorgez'in oğlu Yermi Yakup, 29 Nisan 1937'de Urmiye'nin çalışkan bir ailesinde dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini doğduğu kentte tamamladı. Liseden sonra Tahran Üniversitesi'ne girdi ve elektrik mühendisliği bölümünde lisans derecesini almayı başardı. 1965 yılında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra askere gitti ve 1967 yılında askerlik döneminin sonunda Huzistan Su ve Elektrik Kurumu'nda işe başladı. O tarihten itibaren özellikle de elektrik kurumunun başında bulunarak Huzistan'da Ahvaz halkına yaptığı değerli hizmetleri dikkat çekiciydi. Daha sonra Huzistan'da enerji transferi projesinin yöneticisi ve danışmanı oldu ve enerji transferi planı çerçevesinde 3'er aylık dönemler için Amerika ve Japonya'ya gönderildi ve elde ettiği yüksek dereceli diplomalarla aziz yurttaşlarına değerli ve yorulmak bilmeyen hizmetlerini sunmak için vatanına geri döndü. 1970'te evlendi ve bir oğlu iki kızı oldu. Bu sadık ve fedakar Hristiyan 8 yıl boyunca Ahvaz Asuriler Derneği'nin başkanlığını yaptı. Ahvaz Dernek Evi onun gece gündüz çabalarıyla inşa edilmiştir. Şehit Yermi Yakup'un hatıraları, iyilikleri ve emekleri unutulmazdır. Yermi Yakup'un şehadeti ardından İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi şehit Yermi Yakup'un evine iki kez gidip kızını ziyaret etmiştir. Bu buluşmanın hatırasının bir kısmını şehidin kızından dinleyelim.
Tekerlekli sandalyede oturup babasının resmini elinde tutuyorsun. Olmadığından şikayetçisin. Tekerlekli sandalyede oturmaya alıştığın bugünlerde babanı daha çok özlüyorsun. Baba, baba, baba, birkaç gece önce Muharrem ayında annemle bir sokaktan geçerken ağlama sesleri duyuluyordu. Yaz merasimi vardı. Anneme hoparlörlerden yankılanan sesleri duyabilmek için biraz durmasını söyledim. Bir konuşmacı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kızı hakkında bir şiir okuyordu. Hazreti Rukayye hakkındaydı. Şiirinde bir beyti duyunca kendimi tutamadım ve hüngür hüngür ağlamaya başladım. Gittin kendine sormadın, kızın baba istemiyor mu diye. Şimdi benim şefkatli ve fedakar babam, senin küçük kızın aynı soruyu sana soruyor. Gittin de kendine sormadın, kızın baba istemiyor mu diye.
Söylentilere göre ben 2 aylıkken babam şehit olmuştu. Ben, annem, ablam ve abimle Tahran'daydık. Babam ise tek başına Ahvaz'daydı. Savaşın başladığı ilk günlerdi. Ahvaz, Irak Bağızçı mütecavizlerinin bombardımanı altındaydı. Babam elektrik mühendisi ve Ahvaz Genel Elektrik Kurumu'nun başkanıydı. O günlerde memurların çoğu iş yerlerini terk etmişlerdi. Ancak babam halkın o şartlarda ona daha çok ihtiyaçları var diye Ahvaz kentini terk etmemişti. Her gün saat 7'de iş yerine gider, kendisi bizzat başkan olduğu halde kollarını sıvayarak gece saat 12'ye kadar kurumun işlerini yönetirdi. Hatta yeni doğduğumda Tahran'a gelip beni görme şansı dahi olmamıştı. Sadece anneme ismimi Radrina koymasını söylemişti. Kendi adı Yermi idi. Babam Urmiye'de doğmuştu ve Azerilerin dilinde Yermi, 20 demektir.
...1359 yılının Mehr ayının 17'si Perşembe günü mütecaviz savaş uçakları babamın iş yerinin yakınlarına gelip insanların başlarına bombaları yağdırdılar. Bombalardan biri babanın yakınına düştü ve onlarca şarapnel parçası vücudunun bir tarafına isabet etti. Ameliyat öncesi babam bütün gücünü toplayarak Doktor Alevi'ye şu cümleyi söyledi. Çocuklarıma iyi bak ve onları çok sevdiğimi söyle.
O adamı ilk gördüğümde henüz 9 yaşında değildim. Noel arifesiydi. Ayetullah Hamine'yi bayramımızı kutlamaya, hal hatır sormaya ve babamız hakkında konuşmaya gelmişti. O geldiğinde ben ve annem evdeydik. Sadece ikimiz. Ramona ve Ramail evde değildi. Yüzünü televizyonda çok görmüştüm çünkü o adam bizim eve gelen ülkenin cumhurbaşkanı Ayetullah Hamine'iydi. O görüşmeden bir şey hatırlamıyorum. Sadece Cumhurbaşkanı'na yapıştığımı hatırlıyorum. O da bir baba misali saçlarımı okşuyordu. O görüşmeden 2 resim bana getirdiler. Onlara baktığımda o gecenin hatırası canlanıyor kafamda. Sanki beni okşayan babamdı.
O zamandan beri yıllar geçti. Mimarlık alanında İran'daki en iyi üniversitenin öğrencisisin. Bu talihsiz olay başına geldiğinde 20 yaşına yeni geçerek gençliğine girdin. Vücudunuzun sağ tarafı tamamen uyuşur. Öyle ki ne sağ elin ne de sağ ayağının olmadığını hissedersin. Öyle ki iğneyi vücudunun sağ tarafına soksalar bile fark etmezsin. Bu neden tam da hayatının en güzel ve en mutlu günlerinde oldu bilmiyorsun. Aslında hiç kimse bilmiyor. Uzman doktorlar bile. Neredeyse bütün aile anlamıştır. Hastasın ve seni ziyarete geliyorlar. Ama sen kimseyi görmek istemiyorsun. Seni ziyaret etmek istediğin tek bir kişi var. Sadece bir kişi. Sızlayan yüreğin o adamın seni görmesini istiyor. Sen ona selam veriyorsun. O da sana sıcak bir şekilde cevap veriyor. Sonra nasılsın diye sorup, seninle konuşup, anılarını anlatarak seni teselli edecek. annene yüreğinden ne geçtiğini söyledin ama aklının ucundan bile geçirme, çünkü bu mümkün değil, diyor. Anne her ne kadar o ülkenin lideri seni ziyaret edecek vakitleri yok dese de sözlerini kabul etmiyorum. Onca baskı ve ısrarın ardından annem ofisini arayıp utanarak talebimi iletmeyi kabul etti. Aradan birkaç hafta geçer ve bir haber olmaz. Annem beni görmeye gelmelerini beklememem gerektiğini söylüyor ama nafile. Çünkü ben hala bekliyorum.
Bu sabah annemi arayıp durumumu sordular. Bu akşam beni yakından görmeye geleceklerini söylüyorlar. Hacı Ağa tarafından olmalı ve durumumu ona bildirmek istiyorlar diye düşünüyorum. Geceye kadar tekerlekli sandalyede odanın içinde dolaşıp duruyorum ve huzursuzum. Tavırlarımdan dolayı annem çaresiz kalmış, içimdeki bu umutla ne yapacağını bilmiyor. Gözleri yaşlarla dolu, elleri gökyüzüne doğru. Allah'ım, bu kırık kalpli kızımı üzme diye dua ediyor.
Kapı zili çalınıyor ve açıldıktan sonra birkaç kişi içeri giriyor. Nasıl olduğumu soruyorlar. Gelişlerinden birkaç dakika sonra diyorlar ki, durumunuzu rehbere bildirme niyetimiz yok. Birkaç dakika sonra bizzat buraya gelecekler. Artık adamın sesini duymuyorum. Kalbim sevinçle doluyor ve gözlerim sevinç yaşlarıyla ıslanıyor. Babamın fotoğrafına bakıyorum ve babacığım, kızını da düşündüğün için teşekkür ederim diyorum.
Ayetullah Hamene'yi gelmeden önce fizyoterapist olan ablam Ramona geliyor, bana sımsıkı sarılıyor, birkaç kez yüzümü öpüyor. Ayetullah Hamene'yi evimize en son geldiğinde o evde değildi. O geceyi hep özlüyordu. Artık Sayın Hamene'yi yakından görmenin mümkün olmadığını biliyordu. Hem de kendi evimizde. Bana hep şöyle derdi. Ne mutlu sana. O gece oradaydın ve Hacı Ağa'nın yanına oturdun. Bunu seni memnun etmek için söylediğini düşünürdüm ama şimdi onun ruh halinden öyle olmadığını anlıyorum. O toplantıda bulunmadığı için gerçekten üzgünmüş. O gece, o görüşmeden 13 yıl sonra Ramona Ayetullah Hamene'yi yakından görecek.
Annemin de hali çok ilginçti. Bay Hamene'nin benimle görüşmek için zaman ayırdığına inanamıyor. İslam İnkılabı rehberi ve Süryani bir aileyi ziyaret mi? O da ikinci kez. Hiç inandırıcı değil. Kolyesinin haçını dudaklarının önünde tutuyor ve Meryem anneye şükranlarını fısıldıyor. Teyze de toplantıda hazırdır. Daha birkaç saat önce Hemedan'dan beni görmek için geldi ve bu ziyaret ona da nasip oldu. Ayetullah Hamene'yi eve girdiği anda evdeki herkesin ruh hali görülmeye değerdir. Annem gözleri yaşlarla doluyken elini göğsüne koymuş. Teyzem ellerini vücuduna yapıştırdı ve bir saygı işareti olarak başını eğdi ve ben tekerlekli sandalye kulplarının yardımıyla ne kadar zor da olsa ayağa kalktım ve gülümsedim.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Unutulmaz Görüşme isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.arab.ir adresine yazabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgileri ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yeni Müslüman olan cenin bilimcisi Profesör Kate Moore şöyle diyor: "Ben miladi 7. yüzyılda harikulade meseleleri gündeme getiren Kur'an-ı Kerim'deki tıbbi bilgilerin doğruluğunu öğrenince, üstelik o dönemde cenin bilimi henüz gündemde bile olmadığı halde çok şaşırmıştım."
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin en büyük mucizesi, insanları hidayet ve saadet nuruna davet eden bir kitaptır. Nitekim İsra suresinin 9. ayetinde şöyle okumaktayız: "Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler." Bu semavi kitap insanları hidayete erdirmek için çeşitli yöntemlerden yararlanmıştır. Bu yöntemlerden biri, o güne kadar hiç kimsenin bilmediği bilimsel konuları açıklamaktır.
Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleri şimdiye kadar başta bilim adamları olmak üzere birçok insanın hidayete ermesine vesile olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmakta: "Kendilerine bilgi verilenler Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilir." Tarih boyunca birçok insaflı ve garetsiz bilgin Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleriyle tanışınca bu semavi kitabın önünde eğilmiş, bazen de İslam dinini benimsemiştir. Kur'an-ı Kerim'in büyük bir titizlik ve en dakik biçimde hakkında söz ettiği konularından biri, insan ceninin şekillenmesi ve gelişme sürecidir. Üstelik Kur'an-ı Kerim bu konuyu tam 1400 yılı aşkın bir süre önce ve cenin bilimi diye bir şey olmadığı günlerde beyan etmiştir. Bu bilimsel konuyla ilgili ayetler cenin bilimcilerinin dikkatini çekmiştir.
Kanadalı Profesör Kate Moore, dünyanın en seçkin cenin bilimcilerinden biridir ve bu bilimin babası olarak da bilinir. Profesör Moore, 1984 yılında Kanada'nın Kadavra Derneği'nin JCB adlı en muteber ödülünü kazandı. Profesör Moore, başka birçok bilimsel ödülün de sahibi oldu. Profesör Moore, bundan önce Kanada Kadavra Derneği Başkanı, Amerikan Anatomi Departmanı Başkanı, Tıp Bilimleri Merkezi 2. Başkanı ve diğer birçok mevkide görev yaptı. Ancak hiç beklenmedik bir hadise bu büyük bilginin kişisel ve bilimsel yaşamının yönünü değiştirdi. Bir gün bazı İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'de yer alan nutfenin oluşması ve ceninin gelişmesi hakkındaki ayetleri toplamaya ve bu ayetlerin bilim dünyasının en son bulguları ile karşılaştırmaya karar verdi. Bu alimler cenin biliminin en seçkin şahsiyeti Profesör Moore'dan onlara bu konuda yardımcı olmaya davet etti.
Profesör Moore ilkin bu öneriye şaşırmıştı ki bu da gayet doğaldı. Profesör Moore'a göre Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önce insan cenini hakkında yazılmış olan şeyler günümüzde bilimsel ilerlemelere bakıldığında pek fazla gerçekçi ve geçerli olamazdı. Profesör Moore bu konuda şöyle diyor: "Ben eskiden Müslümanların miladi 10. yüzyılda bilimsel azametini biliyordum ve yine tıp bilimine büyük hizmetlerde bulunduklarını da okumuştum. Fakat Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadislerde ilmi ve tıbbi konular hakkında neler söylendiğini pek bilmiyordum.
Tahran Radyosu.
Her neyse, Profesör Mor Müslüman alimlerin ısrarını görünce Kur'an-ı Kerim'de ceninle ilgili ayetleri incelemeyi kabul etti. Ancak bu ayetleri ve manalarını okuyunca büyük şaşkınlık yaşadı. Kendisi dünya çapında ünlü bir cenin bilimcisi olan Profesör Mor, Kur'an-ı Kerim'in bu denli titiz ve dakik bir şekilde ceninle ilgili ilmi noktaları beyan ettiğini okuyunca hayrete düştü. Üstelik bilim, Kur'an-ı Kerim'in 1400 yıl önce beyan ettikleri bilimsel gerçekleri yeni yeni keşfetmişti. Örneğin, Şura suresinin 12 ile 14. ayetleri şöyle buyuruyor. Andolsun biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere, iskelete çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir.
Profesör Mor, Kur'an-ı Kerim'de seçilen ayetleri dikkatle okuduktan sonra şu açıklamayı yaptı. Kur'an-ı Kerim'in cenin bilimiyle ilgili çoğu ayetleri yeni ve modern cenin bilimiyle tıpatıp ve çok muhteşem bir şekilde uymakta ve kesinlikle bir çelişki söz konusu olmamaktadır. Ancak Profesör Mor hala Kur'an-ı Kerim'de yer alan ceninin evrimi hakkındaki bazı noktaların kavramını anlayamıyordu. Profesör Mor bu konuda da şöyle diyor. Bazı ayetler var ki onlar için kesin bir bilimsel açıklama bulamıyorum ve cenin bilimiyle ilgili yeni yazılarda ve raporlarda da bu konulara değinilmediği için doğru olup olmadıkları konusunda kesin görüş beyan edemiyorum. Örneğin Alak suresinin 1. ve 2. ayetleri şöyle diyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı.
Bu ayetlerde kullanılan alak sözcüğünün Arapçada bir anlamı sülüktür. Profesör Mor, cenenin ilk başta sülüğe benzetilmesi konusunda hiçbir düşüncesi veya varsayımı yoktu. Bu yüzden Profesör Mor, laboratuvarda cenenin ilk merhalesini bir sülüğün şekliyle karşılaştırdı ve ikisinin benzerliğinden bir kez daha hayrete düştü. Gerçekte Profesör Mor, şimdiye kadar cenin hakkında bilmediği bir bilgiye Kur'an-ı Kerim sayesinde ulaşmıştı.
Kur'an-ı Kerim'in cenin hakkında mucize niteliğindeki bilgileri öğrenen Profesör Mor şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in tıbbi açıklamalarının doğruluğunu öğrenince bu kitabın bu gerçekleri miladi 7. yüzyılda yani cenin bilimi henüz ortaya çıkmadan beyan ettiğini de öğrendim ve bu kez daha da şaşırdım. Profesör Mor, Kur'an-ı Kerim ayetlerini doğrulamakla yetinmedi, bu gerçekleri yazdığı kitaplarına da aktardı. 1982 yılında Profesör Mor'un Gelişmekte Olan İnsan adlı Kur'an-ı Kerim marifiyle tanıştıktan sonra yazdığı kitabı En İyi Tıp Kitabı ödülünü kazandı. Bu kitap birkaç dile çevrildi ve cenin biliminde ders kitabı olarak kullanıldı.
Kanadalı bir genç Profesör Mor, Kur'an-ı Kerim üzerindeki araştırmalarını sürdürdü ve daha önemli sonuçlara da ulaştı. Profesör Mor şöyle diyor, son 4 yılda Kur'an-ı Kerim ve İslami hadislerin üzerine yaptığım sıkı araştırmalarım, düzenli bir sınıflandırılmış sistemin varlığını gösteriyor ki bu sistem tecrübeye dayalı bilimin ürünü olamaz. Böylece Profesör Mor, Cölen'in oluşum ve gelişim sürecinin bu denli dakik bir şekilde hem de 14 asır önce beyan edilmiş olması bir insanın işi olamayacağını ve beşerin ötesinde bir gücün ürünü olduğunu itiraf ediyor.
Profesör Mor Kahire'de bir konferansta bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in insan evrimiyle ilgili ayetlerinin doğru olduğunun belli olması benim için çok sevindirici durumdu. Özellikle şahsım için bu sözlerin Yüce Allah tarafından olan sözler olduğu ispat edildi. Zira bu sözlerin büyük bir bölümü asırlarca keşfedilmedi ve bu da Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ispat ediyor.
Gerçekte Profesör Mor bu açıklamaları ile İslam'ı onaylıyordu. Profesör Mor, Moskova'da Kur'an-ı Kerim'in ilmi mucizeleri hakkında düzenlenen bir konferansta bir gazetecinin "Acaba siz Müslüman mı oldunuz?" sorusuna verdiği cevapta şöyle dedi. "Hayır ama şahadet ediyorum ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı ve Muhammed de Allah'ın peygamberidir." Profesör Mora bu inançla artık siz bir Müslümansınız dendiğinde o da şöyle karşılık verdi. Ben şimdi de Müslüman olduğumu ilan etmeden ağır sosyal baskıların altındayım. Ama eğer bir gün Kate Moore Müslüman olmuş diye duyarsanız şaşırmayın.
Gerçekte cenin bilimi alanının ünlü bir bilgini olan Profesör Moore'un İslam dinine iman etmesi İslam muhalifleri için üzücü ve kötü bir olaydı. Ve bu yüzden Profesör Moore'u bu inancını aleni etmemek için baskı altında tutuyordu. Ancak bir yıl sonra Kate Moore Müslüman olduğunu açıkladı ve bu açıklaması başta mesai arkadaşı Dr. Tivien Persaud olmak üzere bazı cenin bilimci arkadaşlarının da Müslüman olmalarına vesile oldu.
Profesör Persaud, anatomi uzmanı, bebek ve çocuk sağlığı uzmanı ve üniversite öğretim üyesidir. Persaud onlarca kitap ve makale yazmaktan başka, Profesör Mora da bazı kitaplarını yazmakta da yardımcı oldu ve yine 1991 yılında JCB ödülünü kazandı. Profesör Persaud şöyle diyor, Kur'an-ı Kerim'de gündeme gelen ilmi konu çok fazladır ve Profesör Mora'nın da belirttiği üzere ben de tüm bu kavramların ilahi vahye dayalı olduğunu ve bundan başka bir kaynağı olamayacağını itiraf ediyorum. Böylece Profesör Persaud da İslam dinine iman ettiğini ilan ediyor.
Profesör Persaud İslam dininin cenin bilimi hakkındaki zengin ilmi açıklamaları konusunda Kur'an-ı Kerim'den başka hadisleri de önemsiyor ve İslam peygamberinden şu hadisi hatırlatıyor. Nutfe bağlanmasının üzerinden 42 gece geçtiğinde Allah bir meleği gönderiyor. Melek nutfeyi adam kılığına dönüştürüyor ve göz, kulak, deri, et ve kemik yapıyor. Kanadalı Profesör Persaud bu hadisi şöyle izah ediyor. Eğer 35 günlük bir cenin röntgenine bakacak olursak bu görüntüde insan yüzünü ayırt edemeyiz. Ta ki cenin 42 günlük olana kadar. Bundan sonra cenin tamamen şekil değiştiriyor ve insan görünümüne giriyor.
İşte böylece Kur'an-ı Kerim'in ilmi mucizeleri de Kate Moore ve Persaud gibi ünlü bilim adamlarını da İslam hakikatleriyle tanıştıracak. Onları ilahi hidayet nuruna doğru hidayete erdiriyor.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Aile kalıcı huzur. Araştırma sonuçları, ailenin yapı ve işlevinde son yıllardaki büyük gelişmeler ve değişmelere rağmen bu kurumun siyasi, kültürel ve ekonomik faaliyetler ve toplumun diğer ebadında stratejik ve temel rolünü korumuş olduğunu gösteriyor.
Görüş sahipleri bu gelişmelere rağmen toplumun muhtelif yapılar ve aksiyonlarının önemli bölümünü şekillendiren ve inşa eden odağın aile olduğuna inanıyor. Bu bağlamda hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Günümüz dünyası global köy haline gelmiştir. Ve insanlar iletişim çağında bir aile bireyleri gibidir. Yaşadığımız bu çağın adı bilgiler infilakı çağıdır. Bu doğru. Ancak insanlar eski kurum, anlamlar, kavramlar ve olgulara ihtiyaç duymaktadır. Ve aile de işte bunlardan biridir. Aile bağı, sevgi ve muhabbet, besleme ve gösterme, ruh ve canların sefa ve ünsiyet bulmasıdır. Bu teknoloji ise dünyada her geçen gün renk kaybediyor.
Araştırma sonuçları, ailenin yapı ve işlevinde son yıllardaki büyük gelişmeler ve değişimlere rağmen bu kurumun siyasi, kültürel ve ekonomik faaliyetler ve toplumun diğer boyutlarında stratejik ve temel rolünü korumuş olduğunu gösteriyor. Görüş sahipleri, bu gelişmelere rağmen toplumun muhtelif yapılar ve aksiyonlarının önemli bölümünü şekillendiren ve inşa eden odak aile olduğuna inanıyor. Bu arada aile, üretimden tüketime kadar toplumun ekonomik faaliyetlerinde büyük rol ifa etmektedir. Ailenin hane halkının masrafları gibi meselelerdeki rolü, tüketim modeliyle aile kültürü ve değerler ilişkisi, ailelerin gelir düzeyi, iş pazarı için üretken güçlerin terbiyesi ve gelir ve giderlerin doğru yönetilmesinden kaynaklanan sorunlardan ailenin caydırıcılığı, ailenin ekonomideki önemli rolünü göstermektedir. Buna göre İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin aile ile ilgili genel politikalarında ailenin ekonomik meseleleri üzerinde önemli durmaktadır. Nitekim 16 modelli politikalarından birinde ekonomik ve geçim şartlarının ailelerin güçlendirilmesiyle onların gelecekte istihdam, evlenme ve konut ile ilgili endişelerini azaltacağına vurgu yapmıştır ve başka bir fıkrada da ailenin, ülkenin hedef ve planlarının bütün kültürel, ekonomik, siyasi ve savunma amaçlı alanlarda ileriye götürmek için ailelerin katılmasının teşvik ve takviye edilmesi gerektiğini bildirmiştir.
Yaşam tarzı ve İslam adabında bireysel ve toplumsal alanlardaki bahsi aile meseleleriyle ilgili önemli konulardan biri sayılıyor. Zira herhangi bir toplum inançlar, değerler ve de yaşam tarzının toplumsal hüviyetini şekil veren ana erkandır. Herhangi bir toplum kendi dünya görüşünü mahsulünü başkalarına yaşam tarzının değerleri ve inançlarına uygun şekilde şekillenmesi halinde gösterebilir. Günümüz dünyasında dini yaşam tarzının unutulması İslami toplulukları batılı yaşam tarzına uymaya sevk etmektedir. Batı, dini bireysel hayat ve yaşamla sınırlandırmaya çalışırken, İslam'ın kapsamlı programların açıklanması gerekir. Kamil ve kapsamlı bir din olarak İslam, insanın bütün yaşam ebadı için aileden ekonomi, toplum, politika, beslenme, eğlenme ve dinlenme, yolculuk, kendi çevresiyle nasıl davranmaya kadar program ve yönerge sahibidir. Bu programlar bir Müslümana davranış unsurlarını sunar. Bu bileşenler dünyaya Allah'ın hakimiyeti ve tevhidi yaratılış dünyasının ekseni olarak gören sağlam görüş temeline göre planlanmıştır. Bu yüzden İslam İnkılabı rehberinin tebliğ ettiği politikaların bir diğer bölümü aile ile ilgili İslami modelin tasarlanıp sunulması ve İslami İranî yaşam tarzının güçlendirilmesi ve yayılması hakkındadır.
İslam, medeniyet ve tarih açısından İran'da aile, her zaman tarihin muhtelif dönemlerinde gündemde olan en önemli toplumsal ve kültürel kurum ve bütünleştirici eksen olmuştur. Son 100 yılda bu toprakların düşmanları tarafından bu inşa edici odağın dağıtılması için verilen bütün çabalara rağmen, düşmanlar İran'da aile düzenini bozmayı başaramamıştır. Başka bir ifadeyle İran için planlanan senaryolardan biri sosyal ve ekonomik sorunlar gerekçesiyle üzerine yatırım yaptıkları ailelerin sağlıklı yaşam ortamını bozmaktır. Bu yüzden İslam İnkılabı rehberi aile ile ilgili genel politikalarının fıkralarından birinde düşmanların aile ilişkilerini bozmaya yönelik yumuşak savaşına karşı etkin mücadele ve aile temellerinin güçlendirilmesi önündeki sorunlar ve engellerin giderilmesine yer vermiştir.
Çağdaş Batı insanı aile ocağının bozulup dağıldığı için büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Maddi medeniyet ailenin bütünleştirici ve birleştirici unsurlarına zarar vermiştir. Ve bu zarar sonucu Batı insanı birçok sorun ve zorluk yaşamıştır. Maddiyatla izmihale uğramış ve bu insan tek başına sorunları çözmeye ve bu durumdan kurtulmaya çalışıyor. Oysa geçmişte bu sorunların çözümünde bütün aile ve yakınları onunla işbirliği yapıyordu. Ancak Batı'da ailenin dağılması ve bireyselcilik aile bireylerini birbirlerinden ayırmış, hatta en yakın fertleri bile birbirlerinden uzaklaştırmıştır.
Aile ocağı toplumun en esas rükünü ve farklı kültürlerin ve terbiyelerin yatağı ve bireylerin potansiyel yeteneklerinin aktifleştiği ve insanların mutluluğu veya sefilliğine neden olan bir yerdir. Karı ve koca aile kuruluşunun ilk ve ana erkanını teşkil ediyor ve aile bireylerinin şahsiyetlerinin muhtelif boyutlarının gelişimi, güvenliği, sağlamlığı ve dinamikliğinde belirleyici rol ifa ediyor.
Aile düzeninde her bir fert, özellikle karı koca, uygun konumda yer alırsa, o aile istenen ve beklenen hedeflere ulaşabilecek ve yönetim krizine maruz kalmayacak. Aile, karı ve kocanın hak ettikleri uygun konumda yer alması halinde başarı ve mutluluğa ulaşabilecektir. Bu rol, anne ve babanın ruhsal ve cisimsel kabiliyetlerine sahip olmalarına uygundur. Bu şartlar altında onlardan mantıklı beklentiler olabilir ve onlar da kendi sorumlulukları ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilir. Eşlik görevi ve eşin İslami yaşam tarzındaki muhtelif rolleri kurallar ve politikalarda dikkate alınmış bir konudur. Bu arada karı kocadan her biri ailenin korunması için karşı tarafın hak ve görevlerine dikkat etmesi gerekir.
Koca aile reisi olarak karı ve çocuklarının huzur ve refahı için çalışmalı ve karı da aile ocağının mihver bireyi olarak da ailesel yaşama sıcaklık ve enerji vermesi gerekiyor. Bu yüzden eşin onur ve izzetini, annelik ve kadınların ev hanımı olma rolünü, babalık ve babaların ekonomik rolünü, kocalar ve karıların manevi ve terbiye amaçlı görevine ve aile bireylerinin sorumluluk kabul etme noktasında güçlendirilmesini, ailesel ilişkiler ve kendi rol ve görevini ifa etmesine destek, Ayetullah Hamenei'nin aile konusundaki 16'lı politikalarından biridir. Thank you.
Kadın yaşamın temel erkanından biri sayılır. İnsan doğa ve fıtratından kaynaklanan haklar ve kurallar doğrultusunda kocanın desteği ve başkanlığı altında olur. O kocanın hayat ve ünsiyet ortağıdır. Kadın ince ruha sahip, zarif bir varlıktır ve Allah'ın vücuduna yerleştirdiği güç vesilesiyle erkeğin yüreğine sızabilir ve ona sevgi, hayata huzur kazandırır. Kadın erkeğin en iyi gam ortağı ve munisi olabilir. Böylece erkek kadının yanında huzura kavuşur ve hayatın acı ve hüzünlerini unutabilir. Öte yandan erkeğin rolü ailenin gelişme ve büyüme açısından oldukça önemlidir. Erkek ailede eş ve baba olmak üzere iki önemli rol ve göreve sahiptir. Ki her biri bu rollerden olan tanım ve beklentilere uygun olarak ailenin ruhsal, duygusal, maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesi ve onun gelişmesinde pay sahibidir. Her koca bir eş olarak eşlik görevini doğru biçimde yerine getirerek ailesini büyüme ve gelişme yoluna koyabilir.
İslam kadın için hayatın idaresi ve sosyal hayatta bazı roller tanımlamıştır. Ancak bu roller kadın ve erkeğin ruhsal ve fiziksel özelliklerine göre tanımlanmış ve belirlenmiştir. Eşlik ve annelik görevi kadının yaratılış dünyasındaki eşsiz iki görevidir ki insanın aile içerisinde ruhsal sağlık ve güvenliğini garanti eder. Bu arada bazı ortak görevler de vardır. Nitekim toplumda faaliyet gösterme ve toplumun genel acılarını bilmek ve sorunların tedavisi için çalışma sadece kadın veya erkeğe has bir görev değil. İslam İnkılabı rehberine göre kadınlarda bu görevler karşısında kayıtsız kalamazlar. Onların toplumsal ve siyasal faaliyetleri için herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak Yüce Allah'ın duası gereği kadına has verdiği görevler var ki bu görevler çok önemli görevlerdir. İslam İnkılabı rehberi sosyal, siyasal faaliyet, ders okumak, ders vermek, kadın ve annelik için bir engel veya rakip olmadığını, zira kadının devrimci ve İslamcı ahlakıyla erkeği ve gelecek nesli yetiştirebileceğini bildiriyor.
Tahran Radyosu.
Bugün ithal edilmiş yanlış kültürlere sahip ülkeler artan krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Cinsel eşitlik gibi düşüncelerin yayılması, erkeklerin toplumsal faaliyetleri, ev hanımı olma ve anneliğe yönelik olumsuz his oluşturması, kadının konumunu Batı dünyasının çıkarlarını sağlama doğrultusunda sarsmıştır. Ve bugüne kadar Batı toplumunun kadın ve aile gibi iki ciddi kriz yaşamasına neden olmuştur. İslam İnkılabı rehberi aile ile ilgili stratejik politikasında kadın rolünün ailede anne ve eş olarak özel bir görev olduğunu hatırlatmıştır. Bu bağlamda kadın aile bireyleri üzerinde en fazla etkiye sahiptir. Bu yükseliş ve gelişimin mihveri kadının sağlığını dikkate almaktır. Bu sağlık cisimsel ve ruhsal olmak üzere gelecekte sağlıklı topluma sahip olmamızı sağlayacaktır.
Dini modelde eşliğin en önemli görevi iki kişi arasında ilişki kurma maharetidir. Karı koca olmanın esasını bağ ve ilişki teşkil eder. Bu yüzden koca ile karı arasında bağı güçlendiren her şey bu modelde var ve bu ilişkiye zarar verecek şeyler onda görünmüyor. Karı koca arasında konuşma ve diyalog maharetleri ünsiyet ortamının zenginleştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu modelde karı ve koca birbirini örten elbise niteliğindedir. Teşekkür etmek, saygı göstermek ve karşı tarafı kabul etmek üç önemli bilimsel ve ahlaki ilkedir ki eşlik modelinde özellikle kadınlar tarafından ortak yaşam temellerini sağlamlaştırmada etkilidir. Bu üç ilke gerek söylem ve gerek eylem bazında görünmeli ve desteklenmelidir. Böylece tarafların hakları ve görevleriyle ilgili meselelerde iki kat daha fazla etkili olabilecektir.
Thank you. Annelik görevi kadının ifa edebileceği en değerli ve yapıcı görevlerden biridir. Dini öğretilerde kadın bir değer olarak sayılıyor. Ruhsal ve biyolojik özellikleri gözünden kadınlara verilmiştir. Annelik görevi sadece karında bebek taşıma ve onu emzirmekle sınırlı değil, anneler üzerinde terbiye ve eğitim yükümlülükleri de vardır ki insanlık toplumunun genel hidayetinde onun neticesi ortaya çıkar. Aslında aile sağlığı annelik rolünün sağlığını güvence altına alır. Bu iş kadın tarafından çocuklar ve eş için uygun manevi ortamın oluşturması için yapılır. Din büyüklerinin terbiye siretinde aile toplumun terbiye odağı sayılır. Aile insani duyguların ortaya çıktığı ve toplumun ana rüknüdür. Ve aile bireyleri arasında anne bu önemli rolü ifa edebilir ve sağlıklı ve güçlü aileler kadınların çabası sonucu oluşabilir. Nitekim rahmetli İmam Hümeyni kadını toplumun öğretmeni olarak niteleyerek insanların mutluluğu ve bedbahtlığını kadınlara bağlıyor. Aslında anne bir toplum ve kavmiyetin kültür, marifet, medeniyet ve ahlaki özelliklerini kendi cisim, ruh, ahlak ve davranışıyla bilerek veya bilmeyerek çocuğuna devrediyor.
Değerli dinleyiciler, aile, kalıcı huzur adlı sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizlere www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. Siyonistler kutsal kitapta Filistin topraklarının İsrail halkına vaat edildiğini iddia ediyorlar. Elbette tarih geçmişte bu halkın yüzyıllarca bu topraklara hakim olup yerleştiğini gösteriyor. Onlar Roma İmparatorluğu tarafından bu topraklardan sürüldüklerini belirtiyorlar. Bu nedenle topraklarına dönme ve ülkelerini yeniden inşa etme hakları bulunduğunu iddia ediyorlar. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Filistin, İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir / tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Eski Ahit'te yer alan Tevrat kitabının metninden de anlaşıldığı gibi, Yahudi halkının tüm sefaletleri Yüce Allah'ın emrine itaat etmemeleriyle başladı. Allah'ın emrine uymayan her milletin cezaya çarptırılacağı doğal bir olaydır. Beni İsrail peygamberleri isyan ve fesadın durdurulması için Yahudi kavmine bu ilahi geleneği defalarca hatırlatmışlardır. Kutsal kitapta bu insanların Allah ile yaptıkları ahde uymadıkları takdirde Allah'ın onları cezalandıracağı, onları yabancıların yönetimine verip sürdüğü, yaptıklarından pişman olup tövbe ederek Allah'la yaptıkları ahde geri dönüp emirlerini yerine getirince müsibet ve azabın ortadan kalkacağını belirtiyor. Yahudiler ne zaman Allah'a şikayet etse, Allah onları kurtaracak birini gönderiyordu. İsrail oğulları Babil esaretindeyken Allah onlara Yermiya peygamber aracılığıyla şöyle buyurdu. Eğer beni tüm kalbinle ararsan bulursun. Evet, mutlaka beni bulacaksın ve ben de esaretinize son verip sizi sürgün ettiğim topraklardan toplayıp kendi topraklarınıza geri getireceğim. Ama şimdi aranızda sahte peygamberlere izin verdiğiniz ve onları Allah'ın gönderdiğini söylediğiniz için ben de kıtlık ve salgın hastalık göndereceğim ve onları yenmeniz ve atılması gereken çürük incirlere benzeteceğim. Onları dünyanın her yerinde gezdireceğim. Onlar dağıttığım her ülkede sözlerimi dinlemek istemedikleri için lanetlenecek, alay edilecek ve suçlanacaklar. Her ne kadar onlarla peygamberlerim aracılığıyla defalarca konuşmuş olsam da, Hezekiel Yahudi halkının Babil'e sürgünü sırasında rehberlik eden Hazreti Musa aleyhisselamın üçüncü halefidir. Tevrat'ta Allah'ın bu peygambere şöyle buyurduğu belirtilir. Ey dünya insanı! İsrail oğulları kendi topraklarında yaşarken iğrenç işleriyle orayı kirletmişlerdi. Bana göre davranışları kirli ve necis bir örtü gibiydi. Cinayet ve putperestlikle ülkeyi kirlettiler. Bu yüzden öfkemi onlara döktüm. Onları başka diyarlara sürgün ettim ve bu şekilde bütün kötü iş ve davranışlarından dolayı cezalandırdım. İncil'de Babil'deki esaretin başlangıcı hakkında şöyle yazılıdır. Bunun üzerine Allah, Babil kralını onlara karşı diriltti ve bütün Yahuda halkını ona teslim etti. Ve esaretin sonu hakkında da şöyle yazmıştır. Pers İmparatoru Kuroş'un saltanatının ilk yılında Allah, peygamber Yermiya aracılığıyla tüm söylediklerini yerine getirdi. Kuroş'u bir ferman çıkarmaya teşvik etti. Bu fermanın metni şöyle. Ben, Pers İmparatoru Kuroş, Allah'ın göklerin tanrısı olduğunu beyan ederim. Bana Yahudi topraklarındaki Kudüs şehrinde kendisi için bir ev yapmamı emretti. Benim topraklarımda bulunan Yahudilerden herhangi biri isterse oraya dönebilir. Yani aynı Yahudi İncil'e göre musibetin inmesi veya ortadan kaldırılması da ceza da ilahi musibettir. Cezalandırılan da affeden de Allah'tır. Dolayısıyla cezanın failleri ve çarenin failleri ilahi faillerdir. Yahudi halkının hak iddia ettiği toprakları zapt etmesi, orada yaşayanlara dilediği zaman, istediği yerde istendiğini yapması söz konusu değildir. Hazreti Musa aleyhisselam peygamber zamanında bile Yahudiler keyfi olarak o topraklara saldırmak istediklerinde onları yasaklamış ve şöyle buyurmuştur. Gitmeyin çünkü düşmanlarınız sizi yenecek. Çünkü Allah sizinle değil, Allah sizinle olmayacaktır. Çünkü siz ona uymaktan yüz çevirdiniz. Allah Hazreti İbrahim aleyhisselama Kenan topraklarını kendi soyundan gelenlere tahsis edeceğini vaat etmiştir. Ancak Tevrat'tan bu vaadin İbrahim'in tüm soyundan gelenler için değil, yalnızca İshak'ın soyundan gelenler için olduğu ve yine İshak'ın soyundan gelenlerin tüm çocukları için değil, yalnızca Yakup soyundan gelenler için olduğu anlaşılıyor. Allah'ın İsrail dediği Yakup'tu ve çocuklarına da Beni İsrail denildi. Bu söz yerine getirildi ama asıl mesele şu ki bu 12 kabileden kuzey kesimlerde yaşayan 10 kabile Asur esaretindeydi ve daha sonra etnik kimliklerini kaybederek bölgedeki diğer kabileler ve milletler arasında dağıldılar. Kutsal kitaba göre Beni İsrail krallığı bölününce Hazreti Süleyman aleyhisselamın oğluna ait tek bir kabile kalmıştı. Ancak kulum Davud'un ve seçtiğim şehir olan Kudüs'ün hürmetini oğlunun İsrail'in 12 kabilesinden yalnızca birinin hükümdarı olmasına izin vereceğim. Artık aradan asırlar geçtikten sonra 12 kabileden bir kabilenin diğer kabilelerden ayrı bir etnik kimliğe sahip olduğunu kesin olarak iddia etmek mümkün değildir. Aynı kavimden önemli sayıda insanın başka din ve kültürlere yönelerek kendi din ve kültürlerinden vazgeçtiği İncil'de anlaşılıyor. Eski Ahit'in pek çok ayetinde İsrail oğullarının, peygamberlerinin ve büyüklerinin hem Babil esareti sırasında hem de sonrasında halkın yabancı tanrılara olan eğilimden şikayetçi oldukları anlaşılıyor. Dolayısıyla başka dinlere ve tanrılara geçenlerin de topraklarda hakları vardır. Zira onlar İbrahim ve Yakup'un çocuklarıdır. Yeni Ahit koleksiyonu ve tarihi kitaplar birçok Yahudinin İsa'ya döndüğünü ve Hristiyan olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca daha sonra önemli bir kısmı da İslam'a geçti ve onlar da Yakup'un çocukları olarak o toprakların haklarına sahip oldular. Dünyanın dört bir yanına dağılmış olan Yahudilerden yalnızca kendilerini Siyonist olarak bilen çok az sayıda insan Filistin'e hükmetme hakkını iddia ediyor. Siyonist idealleri reddeden ve dünyanın neresinde olursa olsun başkalarıyla barış içinde yaşamaktan yana olan birçok Yahudi bulunmaktadır. Hatta bazıları barışın Siyonizmin sona ermesiyle gerçekleşeceğini belirtiyor. Demek ki Siyonistler bugün dünyada yaşamakta olan tüm Yahudileri temsil etmiyorlar. Evet değerli dinleyiciler, Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki sohbetimizde Siyonistlerin iddialarını kutsal kitaplara dayanarak ele almaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.